Ayrım 42.
Birinci Charles'ın parlamentonun izni olmaksızın gemi yaptırmak üzere vergi toplamaya kalkışması, dipnot, kıyıları korumak, donanmayı güçlendirmek amacıyla, çevirinin notu. Karşıtlarınca adaletsiz ve yasa dışı, kendince adil ve yasaya uygun sayılmıştı. İç savaşın askeri sonucu, Locke'un anayasa düzenini yorumlayışının yanlışlığını ortaya koymuştur. Amerikan İç Savaşı'nda da aynı şey olmuştur. Eyaletlerin anlaşmayı bozma hakkı var mıdır? Kimse bilmiyordu. Locke'da ve Locke zamanı yazarlarının çoğunda bulunan namuslu kişilerin adil ve yasaya uygun olanı bilebileceği inancı her iki yanda da bir grup eğiliminin güçlenmesine, dipnot, eyaletlerin anlaşmayı bozmaya hakkı olduğunu ileri sürenlerle hakkı olmadığını ileri sürenler arasında, çevirinin notu. Ya da gerek açık olarak, gerekse bulunçlarda, vicdanlarda, sıkıcı sorulara otoriter yetkiyle karar verecek bir mahkeme kurmanın güçlüğüne izin vermeyen bir inançtır. Bir dereceye değin örtülü bir dilde olmasına karşın Locke bu olguyu kabul eder. Bazı durumlarda yasal ve yürütsel güçler arasındaki uyuşmazlığı çözümleyecek bir yargıç yoktur yeryüzünde. Dolayısıyla iş bu durumlarda sonucun savaşla alınacağına varır. Çünkü Tanrı'nın daha iyi davaya zafer bağışlayacağı düşünülür. Böyle bir öğretinin anayasada temsil edildiği yerde kimi kez çıkacak iç savaştan kaçınmanın tek yolu uzlaşmayla sağduyu deviniye geçirmektir. Fakat uzlaşma ve sağduyu zihnin alışkanlıklarıdır. İlle de yazılı bir anayasada komutlaşmaz. Locke'un yargısal kuvvet hakkında bir şey söylememiş olması şaşırtıcıdır. Oysa bu zamanın en hararetli sorunudur. Devrime değin yargıçlar, kral istediği zaman azledilebilirdi. Sonuçta onlar, kralların düşmanlarını mahkum eder, dostlarını aklandırır olmuşlardı. Devrimden sonra parlamentonun her iki kamerasından gelecek öneri dışında bir nedenle azledilmemeleri karar altına alınmıştı. Bu kararın yargıçların, yasaların yönetimi altında çalışmasına yol açacağı düşünülmüştü. Gerçekte ise kraldan yana ön yargının yerine klik ruhu geçti, o kadar. Denetimler, dengeler ilkesinin geçerli olduğu yerde yargıçlar, yasama ve yürütme organları yanında üçüncü kuvvet oldu. Bunun en dikkate değer örneği Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'dir. Denetimler ve dengeler öğretisinin tarihi ilginçtir. Öğretinin kaynak ülkesi olan İngiltere'de yürütme gücü, devrime değin denetimi elinde tutan kralın gücünü sınırlamak üzere tasarlanmıştı. Bununla birlikte yürütme organı üzerinde eksiksiz bir denetime sahip olan kral, parlamentoya bağlı kaldı. Bir bakanın avam kamerasında çoğunluğa dayanmadan iş görmesi olanaksızdı çünkü. Yürütme organı böylece gerçekte biçimsel olarak değilse de olgusal olarak parlamentoca seçilmiş bir komite durumuna geldi. Yasama ve yürütme güçlerinin yavaş yavaş gittikçe daha az ayrı bir görünüme bürünmesi olmuştur bunun sonucu. Şimdi hangi partinin hükümet kuracağını parlamento çoğunluğu saptar. O çoğunluktaki parti çok kez hükümet olduğuna göre yasama ve yürütme aynı eski ellerdedir. Bu erk arada bir yapılan genel seçime gereksinim duyulmasıyla sınırlanır sadece. Locke'un sanılarına ters düşer bu sistem. Öğreti, Montesquieu'nun Fransa'da devrimin ılımlı partilerince savunulmuş, Jacobinlerin utkusuyla, zaferiyle geçici olarak unutulmaya itilmiştir. Napolyon'un gereksinimi duymadığı bu öğreti, restorasyonda canlanıp 3. Napolyon'la kayboldu. 1871'de yeniden ele alındı ve Cumhurbaşkanı'nın çok az güce sahip olduğu, hükümetin meclisleri dağıtmadığı bir anayasanın kabulüne götürdü. Sonuç, Temsilciler Meclisi'ne gerek hükümet, gerekse seçmenler karşısında büyük yetki verilmesi oldu. Erkin bölünmesi, İngiltere'den daha büyük olan, hızla yayılan bu öğreti, Locke ilkelerinin gerekli bulduğundan daha azdı. Çünkü yasama organı, yürütme organını gölgede bırakmıştı. Bugünkü savaştan sonra, kitabın yazıldığı sıradaki İkinci Dünya Savaşı, Fransız hükümetinin ne biçim alacağını önceden görmek olanaksızdır. Locke'un erklerin bölünmesi üzerine düşüncelerinin bütünüyle uygulama alanı bulduğu ülke, Cumhurbaşkanı ile Kongre'nin birbirinden ve Yüksek Mahkeme'nin her ikisinden bağımsız olduğu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Anayasa, Yüksek Mahkeme'yi yasama organının bir dalı yapmıştır. Çünkü Yüksek Mahkeme evet demeden hiçbir yasa yasa değildir. Yüksek Mahkeme'nin gücünün adal, nominal olarak sadece yorumsal bulunması gerçekte onun yetkilerini arttırıcı bir rol oynamaktadır. Salt hukuksal kararları eleştirmeyi güçleştirir yasaların Yüksek Mahkeme'den geçmesi, Amerikan Anayasası'nın sadece bir kez silahlı çatışmaya götürmesi Amerikalıların siyasal anlayışını gösterir. Dipnot. Anayasanın siyasal olgunluğunu gösterir demek istiyor. Locke'un siyasal felsefesi endüstri devrimine değin bütünüyle yeterli ve yararlıydı. O zamandan beri bu felsefe önemli sorunları ele almakta gittikçe artan bir yeteneksizliğe bürünmüştür. Büyük şirketlerde somutlaşan mülkiyet gücü Locke'un hayal ettiği mülkiyetin ötesine çıkmıştır. Devletin zorunlu işlevleri söz gelimi eğitimde korkunç ölçüde artmıştır. Ulusçuluk, savaşı yarışmanın aracı yapan bir bağlılık modeli çıkarmıştır ortaya. Ekonomik ve siyasal erki kaynaştıran bir görünümde çıkmıştır ortaya bu kimi kez. Tek tek yurttaş, Locke'un düşüncelerinde sahip olduğu erk ve bağımsızlığa sahip değildir artık. Çağımız örgütlerin çağıdır. Onun çatışmaları tek tek bireyler arasında değil, kurumlar arasındadır. Doğal durum, Locke'un deyimiyle doğa durumu hala devletler arasında yaşamaktadır. Bize vaat edilmiş olan hükümet yararlarından zevk almadan önce yeni bir uluslararası toplumsal sözleşme gereklidir. Bir kez uluslararası bir hükümet yaratıldığında Locke'un mülkiyetle ilgili bölümü değilse de siyasal felsefesi yine çoğunlukla uygulanabilecektir. Konu 19. Locke etkisi. Locke zamanından günümüze değin Avrupa'da iki tip felsefe var olmuştur. Onlardan biri öğretilerini ve yöntemini Locke'a borçludur. Öbürü de önce Descartes'tan sonra Kant'tan türemiştir. Descartes ve Locke'dan türeyen bir felsefe ortaya koyduğunu düşünmüştür Kant. Hiç değilse tarihsel açıdan kabul edilemez bu. Çünkü Kant'ı izleyenler Locke'cu değil, Descartes'ci gelenekteydi. Locke'un ardılları, varisleri, önce Berkeley ve Hume, sonra Rousseau okuluna bağlı olmayan Fransız filozofları, üçüncü olarak Bentham ve felsefi radikaller, dördüncü olarak Avrupa felsefesinden önemli katılmalarla Marx ve izleyicileridir. Marx'ın sistemi eklektikti. Onun hakkında herhangi basit bir anlatımın yanlış olacağı hemen hemen kesin. Böylece Marx'ı ayrıntılı bir biçimde ele alana değin onu bir yana bırakacağım. Locke'un yaşadığı günlerde onun belli başlı felsefi karşıtları Descartes'çılarla Leibniz'ti. Locke felsefesinin İngiltere ve Fransa'daki utkusu, zaferi, geniş ölçüde Newton'un saygınlığına dayanıyordu. Mantık dışıydı bu. Descartes'in bir filozof olarak otoritesi yaşadığı günlerde matematik ve doğal felsefedeki çabasıyla artmıştı. Fakat onun çevrintiler öğretisi kesinlikle Newton'un güneş sistemini açıklayan yerçekimi yasasından daha az değerlidir. Newton kozmogonisi, Descartes'a saygıyı azaltıp İngiltere'ye saygıyı arttırdı. Aydınların köhnemiş, bozulmuş, aşağılık bir despotluğa karşı isyanda olduğu 18. yüzyıl Fransa'sında, İngiltere özgürlük yurdu sayılmış ve siyasal öğretilerde Locke felsefesi lehine bir eğilim ortaya çıkmıştı. Devrimden önceki son zamanlarda Locke'un Fransa'daki konumu bir süre orada yaşamış ve ileri gelen pek çok bilginle karşılaşmış olan Hume'la güçlenmişti. İngiliz etkisini Fransa'ya aktaran belli başlı kişi Voltaire'dir. İngiltere'de Locke'un felsefi ardılları Fransız devrimine değin Locke'un siyasal öğretilerine ilgi göstermedi. Berkeley siyasetten pek hoşlanmayan bir psikopostu. Hume, Bolingbroke çizgisinde bir muhafazakar partili. İngiltere onların zamanında sakindi ve bir filozof kendini dünyayla sıkıntıya sokmaksızın kuramlarını kurmaktan öteye geçmeyebilirdi. Bunu değiştirmiştir Fransız devrimi ve en yetişkin zihinleri statükoyu, süren durum, karşı olmaya zorlamıştır. Yine de salt felsefe geleneği kesintiye uğramaksızın kalmıştır. Shelley'nin Oxford'dan atılmasına yol açan Tanrı Tanımazlığın Gerekliliği adlı şiiri, Locke etkisiyle doludur. Söz gelimi şu anatema. Bir önerme zihne verildiğinde o, zihin, önermenin kurulduğu düşüncelerin uyuşumlu olup olmadığını fark eder. Kant'ın 1781'de yayınlanan Salt Aklın Eleştirisine değin, eski Descartes, Spinoza ve Leibniz felsefi geleneğinin yeni bir empirik yöntemle kesin olarak yenilgiye uğratıldığı düşünüldü. Bununla birlikte bu yeni yöntem Alman üniversitelerine hiç egemen olmadı ve 1792'den sonra Fransız devriminin yarattığı dehşetten sorumlu tutuldu. Coleridge gibi devrimci olup da dönenler Kant'tan Fransız tanrı tanımazlığına karşı entelektüel bir destek buldular. Almanlar Fransızlara karşı direnirken kendilerine dayanak olacak bir Alman felsefesine, Fransızlar Napolyon'un düşüşünden sonra Jacobinciliğe karşı düşünsel bir silaha sahip olmaktan dipnot, eski geleneğin kişiliğinde. Sevinçliydi. Bütün bu etmenler Kant'tan yana çıktı. Kant, Darwin gibi kendisinin nefret edeceği bir devinime yol açtı. Liberal, demokrat ve barışçıydı Kant. Ama kendisini izleyenlerde bu özelliklerden hiçbiri yoktu. Onlar kendilerine liberal adı vermişlerse de yeni tür bir liberaldiler. Rousseau ve Kant'tan beri yumuşak ve sert başlı diye ayırt edilebilecek iki liberalizm var olmuştur. Sert liberalizm. Sert başlı liberalizm, Bentham, Ricardo ve Marx kanalıyla ve mantıksal aşamalarla Stalinciliğe, yumuşak başlı liberalizm ise başka mantıksal sahnelerle Fichte, Byron, Carlyle ve Nietzsche aracılığıyla Hitlerciliğe dönüşmüştür. Bu anlatım belki bütünüyle doğru sayılamayacak ölçüde şematikse de bir harita ve anımsatıcı bir tablo görevi görür. Düşünce evrimindeki aşamalar hemen hemen Hegelci diyalektik yeteneğine sahipti. Öğretilerinin her biri doğal görünen adımlarla karşıtlarına dönüşmüştü. Ancak gelişimler sadece düşüncelerin içkin devinisinden doğmamış, onlara dış koşullar ve bu koşulların insan heyecanları içinde düşünülmesi egemen olmuştur. Durumun bu olduğu hemen göze çarpan bir olguyla anlatılabilir. Liberalizm Amerika'da kısmen bile olsa bu gelişmeyi geçirmemiş, Locke liberalizmi olarak kalmıştır. Şimdi siyaseti bir yana bırakıp Avrupa ve İngiliz felsefesi adına verebileceğimiz iki felsefe okulunun arasındaki ayrımları genişleyince incelemeye girişelim. Önce bir yöntem ayrımı vardır. İngiliz felsefesi daha ayrıntılı ve Avrupa felsefesine bakıldıkça daha parçalı. Belli bir genel ilkeyi benimsedi mi, onun değişik uygulamalarını tüme varımsal olarak kanıtlamaya girişir. Böylece Hume, daha önce geçen bir izlenim olmaksızın hiçbir düşünce olmadığını ilan ettikten sonra hemen şu itirazı gözden geçirir. Benzer olan fakat özdeş olmayan iki renk gölgesi gördüğünüzü ve iki renk arasında aracı olan bir renk görmediğinizi varsayın. Yine de böyle bir renk ayrımını ayırt edebilir misiniz? Sorunu bir karara bağlamaz Hume ve kendi genel ilkesine karşıt olan bir kararın kendisi için tehlikeli sayılmadığını, çünkü ilkesinin mantıksal değil, empirik olduğunu söyler. Leibniz ise monatlar bilimini kurmak istediğinde kabaca şöyle bir usa vurmaya girişir. Karmaşık olan basit parçalardan kurulu olmalıdır. Basit olan uzanımlı olamaz. Böylece parçalardan kurulu hiçbir şey uzanımlı değildir. Uzanımlı olmayan madde değildir. Maddi olmadığına göre zihinseldir. Sonuçta bir masa gerçekte ruhlar topluluğudur. Böylece birbirine karşıt iki okulun temel kanıtlamasını gözden geçirmiş olduk. Buradaki yöntem ayrımı aşağıdaki biçimde belirlenebilir. Locke'da ya da Hume'da nispeten alçak gönüllü bir sonuç pek çok olgunun geniş olarak gözden geçirilmesiyle elde edilir. Oysa Leibniz'de büyük bir tümden gelim yapısı toplu iğne büyüklüğünde mantıksal bir ilke üzerine tersine bir piramit gibi kurulmuştur. Leibniz'de eğer ilke bütünüyle doğru ve tümden gelimler bütünüyle geçerli ise her şey yolundadır. Fakat yapı sağlam değildir. En küçük bir esinti onu yerle bir etmeye yeter. Locke'da ve Hume'da ise tersine piramidin tabanı gözlenmiş olguların yarattığı sağlam temel üzerindedir. Piramit aşağı doğru değil, yukarı doğru sivrileşir, darlaşır. Sonuçta denge sağlamdır. Herhangi bir esinti felaketle karşılaşılmadan geçiştirilebilir. Bu yöntem ayrılığı Kant'ın empirik felsefeye bir şey katma girişiminde yaşamış, bir yandan Descartes'tan Hegel'e, öbür yandan Locke'tan Stuart Mill'e kadar değişmeden kalmıştır. Yöntem ayrılığı başka değişik ayrımlarla bağlantılıdır. Metafiziği ele alalım önce. Tanrı'nın varlığını ispat konusunda metafizik kanıtlar önermiştir Descartes. Onlardan en önemlisi 16. yüzyılda Canterbury Başpiskoposu Sanctus Anselmus yönünden bulunandır. Spinoza'nın tanrısı, sofu Hristiyanlarca tam anlamıyla tanrı sayılmayan tüm tanrısal, panteist bir tanrıydı. Ne olursa olsun Spinoza'nın kanıtları esas olarak metafizik ve her önermenin özne ve yükleme sahip olması öğretisine geri götürülebilecek türdendi. Bunu anlayamamıştır Spinoza. Leibniz metafiziği de aynı temele sahipti. Locke'da onun başlattığı felsefi yönelim henüz bütünüyle palazlanmış değildir. Descartes'in tanrı varlığına ilişkin kanıtlarının geçerliliğini kabullenir. Berkeley yepyeni bir kanıt bulmuştur. Fakat yeni felsefenin kişiliğinde bütünlüğe ulaştığı Hume, metafiziği bütünüyle hayırlamış, reddetmiş, metafiziğin ilgilendiği konularda usa vurmakla hiçbir yere varılamayacağını savunmuştu. Empirik okulda yaşamış bu görüşün karşıtı, oldukça değişmiş olarak Kant'ta ve Kant ardıllarında sürer. Etikte de her iki okul arasında ayrımlara rastlanır. Özlediğimiz gibi Locke, zevkin iyi olduğuna inanmıştı. 18. ve 19. yüzyıllardaki karşıtları ise tersine, zevki iğrenç bularak küçümsemiş, daha yüce görünen ahlak sistemlerine yönelmişti. Hobbes için değerli olan Erk'ti. Spinoza belli bir noktaya değin Hobbes'la uyuşur. Spinoza'da iki uzlaşmaz etik görüşü vardır. Onlardan biri Hobbes'un, öbürü ise iyinin Tanrı'yla mistik birleşimde bulunduğunu ileri sürenlerin görüşüdür. Leibniz, ahlaka önemli bir katkıda bulunmuş değildir. Kant, kendi ahlak sistemini üste çıkarmış ve metafiziğini ahlaksal öncülerden türetmiştir. Çıkarcılığa karşı a priori, deney öncesi ve soylu bir öge içerdiğinden önemlidir Kant ahlakı. Kant'a göre, eğer kardeşinizi sevdiğiniz için ona karşı sevecenseniz, ahlaksal bir artama, meziyete sahip değilsiniz. Bir davranış sadece ahlaksal yasa katıldığında bir artama sahiptir. Zevk iyi değilse bile erdemli kişinin eziyet çekmesi adaletsizliktir. Bu dünyada erdemlinin eziyet çektiği sık görülen bir durum olduğundan onun ölümden sonra ödül aldığı başka bir dünya olmalı ve öbür dünyada adaleti sağlayacak bir tanrı bulunmalı. Tanrı ve ölümsüzlük konusundaki metafizik saptama ve ölümsüzlük kanıtları hayırlanıp, çürütülemez olan yeni ahlaksal kanıt kabul edilmelidir. Kant'ın kendisi bu konuda sevecen ve insancıl bir kişiydi. Mutluluğun iyi olduğunu kabul etmeyenlerin çoğu için aynı şey söylenemez. Soylu denilen ahlak biçimi, dünyayı düzeltmeye çalışan girişimlerle, İnsanları mutlu kılmaya çalışmamız gerektiği konusundaki dünyacı görüşle olduğundan daha az ilgilidir. Şaşırtıcı değil bu. Mutluluk bizden çok başkalarına ilişkin olduğunda onu küçümsemek daha kolay. Genellikle mutluluğun yerini o zaman kahramanlık tutar. Erke doğru bir itilimin bilinç dışı çıkış noktalarını ve zalimliğin mazeretlerini döker ortaya bu. Ya da değerli olan güçlü bir heyecan olabilir. Romantiklerde durum buydu. Böylesi nefret ya da intikam gibi tutkular karşısında hoşgörüye götürdü. Byron'ın kahramanları tipiktir. Örnek biçimleyecek davranışların insanı asla değildir. İnsan mutluluğunu geliştirmek için ellerinden geleni yapanlar, mutluluğun önemli olduğunu düşünenlerdir. Böylesi umulur zaten. Yoksa mutluluğu daha yüce bir şeye bakıldığında küçümseyenler değil. Dahası bir insanın ahlak düzeni genellikle onun karakterini yansıtır ve iyilikseverlik duygusu genel mutluluk arzusuna götürür. Dolayısıyla mutluluğun yaşamın sonu olduğunu düşünen kişiler daha iyiliksever olmaya yöneldikleri halde başka sonlar öneren kişiler de bilinç dışı olarak zalimlik ve erk aşkının boyunduruğu altına girmişlerdir. Bu ahlaksal ayrımlar değişmez biçimde değilse de siyasetteki ayrımlarla ilişkilidir genellikle. Gördüğümüz gibi Locke, inançlarında henüz acemidir, hiç de otoriter değildir ve her sorunun özgür tartışmayla karara bağlanmasını ister. Gerek Locke'da, gerekse onu izleyenlerde sonuç reforma, fakat yavaş yavaş gerçekleşecek bir reforma duyulan inançtı. Onların düşünce sistemleri, parçalı ve değişik soruların değişik biçimde araştırılması sonucu olduğundan, siyasal görüşleri doğal olarak aynı karaktere sahip olmaya, bloğun parçası gibi olan büyük programlardan kaçınmaya ve her sorunu, kendi artamını, meziyetini esas olarak değerlendirmeye yöneldi. Felsefede olduğu gibi siyasette de Locke ve ardılları henüz acemi ve deneme evresindeydi. Öte yandan onların, siyaset alanında olup bitenlerin zavallı durumunu bütünüyle kavrayabildiğini düşünenler, o duruma son vermeye ve insanları yerine göre daha yakın biçimde kalıba dökmeye daha bir istek duydular. Bunu devrimci olarak ya da var olan erklerin yetkisini arttırmak isteyen kişiler olarak yapabilirlerdi. Her iki durumda da onlar, geniş hedeflere varılması yolunda şiddetten kaçınmamış ve barış sevgisini iğrenç olarak kınamışlardı. Günümüz açısından Locke ve ardıllarının büyük siyasal eksikliği mülkiyete tapınmasıydı. Fakat onları bu açıdan eleştirenler bunu çok kez kapitalistlerden çok daha zararlı hükümdarlar, aristokratlar ve militaristler adına yaptılar. Geliri bir çaba göstermeksizin ve anımsanmayacak bir tarihte başlamış gelenek uyarınca ayağına gelen aristokrat toprak sahibi, kendini para için çalışıp çabalayan bir kişi gibi göremez. Dış görünüşün gerisini araştıran da gözden kaçırır bu durumu. İşlevliği başlangıçta alışılmışın dışında olan iş adamı ise tersine bilinçli olarak servet toplamaya girişmiştir. Yine de arazi sahibinin kibarca para toplaması doğal bulunur da kapitaliste kızılır. Fransız ve Rus devrimlerinde köylüler böyle düşünmemişlerdi. Fakat köylü sınıfının sesi çıkmaz ki. Locke okulunun karşıtları çoğunlukla yiğitlikten hoşlandıkları, rahatı ve erinci küçümsedikleri için savaşa hayrandı. Çıkarcı bir ahlak sistemi benimsemiş olanlarsa tersine pek çok savaşa aptallık gözüyle bakmışlardı. En azından 19. yüzyılda onları ticarete sekte verdiği için savaştan hoşlanmayan kapitalistlerle bağdaştırmıştı bu bakış açısı. Kapitalistlerin savaştan hoşlanmama gerekçesi doğallıkla salt çıkarcıydı. Fakat genel çıkarla militaristlerden ve onların edebiyatçı destekleyicilerden daha uyuşumlu sonuçlara yol açmıştı. Dipnot. Savaş sanayi konu dışı tutuluyor. Çevirenin notu. Kapitalistlerin savaşa karşı tutumlarının zaman zaman oynamalar gösterdiği doğrudur. İngiltere'nin 18. yüzyıldaki savaşları Amerikan Savaşı dışında bütünüyle kazançlıydı ve iş adamlarınca desteklenmişti. Ancak 19. yüzyılın sonlarına değin iş adamları barıştan yana çıktılar. Modern zamanlardaysa büyük iş adamları her yerde doğal devletle öyle iç içe ilişkilere girmişti ki durum büyük ölçüde değişti. Şimdi bile hem İngiltere'de hem Amerika'da büyük iş adamları savaştan hiç hoşlanmıyor. Aydınlanmış kişisel çıkar doğallıkla gerçeklerin en büyüğü değil. Yine de onu kötüleyenler bilerek ya da bilmeyerek nefret, kıskançlık ya da er kaşkı türünden daha kötü etkileri göz önüne almaktadır.